Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Büyük Hesaplaşma. Yazarı Jack DuBrul. Özgün adı Charon's Landing. Çevirmeni Füsun Talay. Türü roman. Bilge Kültür Sanat Yayınları. 1. basım Eylül 2011. ISBN numarası 978-605-5506-65-0. Bu kitap 588 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Şubat 2021. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Philip Mercer, Ivan Kerikov kapışmasında ikinci round. Jeolog Philip Mercer'ın başı bir kez daha eski KGB ajanı Ivan Kerikov ile belada. Tabii bir de işbirlikçisi Arap diplomatlar, petrolcüler ve ekoteröristlerle. Amerikan hükümetinin petrol için dışa bağımlılığa bir son vermek amacıyla Alaska petrol rezervlerini kullanıma açma planları bir dizi belayı da beraberinde getirir. Çünkü Orta Doğu'nun da kendi planları vardır ve de yıllar önce Alaska petrol boru hattını ortadan kaldırmak için hazırlanmış olan gizli Sovyet planlarını çalan Ivan Kerikov gibi bir işbirlikçileri. Ortada dünyadaki tüm dengeleri alt üst edecek büyük bir hesap dönmektedir ve hesaplaşma günü çok yakındır. Mercer'ı Alaska'dan Los Angeles'a, Orta Doğu'dan Washington'a uzanan tehlikelerle dolu bir macera beklemektedir ve bu maceraya gözü kapalı atılacaktır. Jack DuBrul, günümüzün en iyi macera kitapları yazarı, romantizm, şiddet ve teknoloji usta bir öykücü tarafından harika bir şekilde harmanlanmış. Clive Cussler. Bu kitap babam, erkek kardeşim ve Alaska'da bir ay süren yolculuğumuzda Ketchikan ve Point Barrow arasında yasa dışı içki satan her noktayı vurmayı hedeflediğimiz mücadelemiz için. Homer Alaska, 17 Ekim. Howard Small küpeşlerin üzerinden eğilerek öyle bir öğürdü ki az kalsın gözlüğünü düşürüyordu. Midesinden gelen ekşimiş sıvı gürültüyle suya çarptı. Diğer kiralık teknelerin mürettebatı dikkat kesilmişti. Adamlar ona bakarak tezahürata başladılar. Howard doğrulmadan önce ağzındaki nahoş tattan kurtulmak amacıyla birkaç kez boşuna tükürdü. Parkasının koluyla dudaklarındaki pıhtılaşmış kahverengi lekeleri sildi ve başını teknenin fiberglass gövdesine dayayarak inledi. Balıkçı teknesinin kaptanı Jerry Small, "Tanrım Howard, hala rıhtıma bağlıyız. Bana şimdiden deniz tuttuğunu söyleme," diye sataştı. İkisi kuzendiler ama fiziksel anlamda birbirlerinden daha farklı olamazlardı. Birkaç yaş daha küçük olan Howard genç yaşlarda kelleşmişken Jerry'nin hala Arap saçını andıran yer yer aklar düşmüş siyah saçları vardı. Howard ince yapılıydı ve bir kitap kurduydu. Jerry'nin yüz hatları kabaydı ve hava koşullarından epeyce etkilenerek yıpranmıştı. 100 kiloyu aşan ağırlığını ise sağlam bir bedende taşıyordu. Howard kolunu halsizce sallayarak 10 metrelik teknedeki diğer yolcuyu gösterdi. "Beni suçlama Jerry, bana bunu oradaki sadist yaptı," diye cevap verdi. 4 saat öncesine kadar tuzlu köpek salonunda tekila içiyorduk." Kıç güvertenin diğer köşesindeki yolcu sırıtmakla meşguldü. Umursamaz bir tavırla aynalığa dayanıp bir bacağını banka uzatmış, diğerini ise göğsüne doğru çekmiş ve yara bere içindeki elleriyle büktüğü dizini avuçlamıştı. Rengi atmış kot pantolon, düz siyah eşofman üstü ve kısa bir deri mont giymişti. Yürüyüş botları kaliteliydi ancak epeyce yıpranmışlardı. Üzerinde giysileriyle uyumuş gibi görünmesine rağmen adamda yine de bir asma köprü ya da yüksek bir barajın olabileceği kadar vahşi bir çekicilik vardı. Tükettiği alkol miktarına ve yalnızca birkaç saat uyumasına karşın yolcunun bakışları canlı ve dikkatliydi. Sıra dışı bir gri renkte olan bu sert gözler aynı zamanda dostçaydı ve içleri gülüyordu. Jerry'nin dikkatini çeken büyüleyici bir derinlikleri vardı. Jerry bakışlarını o gözlerden ayırmak için kendisini zorlamak mecburiyetinde kalmıştı. ''Ben senin neye ihtiyacın olduğunu biliyorum.'' Yolcu Tag Heuer marka saatine baktı ve şafağın sökmesine henüz epey zaman olduğunu gördü. ''Tam da tahmin ettiğim gibi Norveç Oslo'da indirimli içki saatleri.'' Güvertede yanında duran plastik soğutucudan bulup çıkardığı iki şişe açık renkli Alaska birasının birini Hoover'da attı. ''İçki mahmurluğunu gideren en iyi şey biraz daha içkidir.'' Adam dünyanın en iyisi olduğunu düşündü, biranın kapağını çevirerek açarken sırıtıyordu. Howard, saat sabahın 4:30 yine mi içki diye sızlanmasına rağmen birayı açıp uzun bir yudum içti. ''Daha mı iyisin?''
''Daha iyiyim.''
''Öndeki palamarlar çözüldü baba, haydi yola çıkalım.'' Jerry'nin ergenlik çağındaki oğlu babasının hayli iri bir versiyonuydu. Çocuğun, aslında ona adam demek daha doğru olur, boyu babasının 1.82 olan boyundan en az 10 santim daha uzundu, omuzları da öküz gibiydi. Genç yüzü o dev gibi bedeniyle bağdaşmıyordu. Teknenin kıçına monte edilmiş kocaman Chevy motor homurdanarak çalışmaya başlayınca Small, kıçtaki palamarları çözmeye hazır ol John dedi. John sonuncu palamarı da çözdükten sonra Alaska kışlarında sayısız sefer yapmış, tıknaz ve karman çorman bir gemi için fazlasıyla şiirsel kaçan Wave Dancer, dipnot dalga dansçısı, adındaki kiralık teknelerine atladı. İki yolcu yanları açık kabinin göreceli korumasında olan kaptanlı oğlunun yanına gitti. Homer'daki kiralık tekne filosundan pisi balığını fazlasıyla anımsatan devasa dip balığı, halibut arayışıyla denize açılan ilk taşıt da onlarınki. Dipnot, kalkana veya pisi balığına benzeyen yassı bir balık, Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasifik'te yaşayan, ortalama ağırlıkları 11-13 kilo arasında olduğu halde 333 ve 211 kiloluklarının bile avlandıkları bildirilen en iri yassı balık türüdür. Mevsimi geçmiş olduğu halde Jerry yolcularını yine de bazı canavarlara götürebileceğini söyleyerek onlara güvence vermişti. Sancak tarafından dünyanın en büyük doğal kıyı dillerinden birinin önünden geçtiler. Alaska körfezi akıntılarının Shelikov boğazından gelen akıntılarla buluştuğu Cook körfezinin korumasında denizler 1.5 kilometre uzunluğunda bir kişinin bir tarafından diğerine bir beyzbol topu atabileceği kadar dar bir kara parçası meydana getirmişlerdi. Kenai Yarımadası'nın kuzey kıyısının dikenimsi çıkıntıları dünyanın en önemli somon ve halibut avcılığı alanlarından bazılarına, aynı zamanda da uyuşuk kasabanın çöplüğünün etrafında konuşlanarak oradaki çöplerle beslenen muazzam bir kel kartal sürüsünün yuvalarına ev sahipliği yapmaktaydı. Wave Dancer dilin ucundan dolaştı, teknenin iskele tarafından sahte şafağın loş aydınlığında Kenai dağları belli belirsiz bir hayal gibi görünüyordu. Güneş ufukta kırmızı bir çizgiyi andırıyordu. Sıfırın altında 2 derece civarında olan soğuk hava adamları kabini ısıtan hava deliklerinden ayrılmamaya zorluyordu. Rüzgar hafifti ve denizin yüksekliği 1 metreyi geçmiyordu. 3 metre yüksekliğindeki dalgalarla boğuşmak üzere tasarlanmış bir tekne için yumuşak bir seyir oluyordu. Jerry Small ikinci yolcuya, Howard'ın genellikle balık avı için getirdiği o sıradan aydınlardan birine pek benzemiyorsun dedi. Adam gülümsedi. Hayır, ben Howard'ın çalışmasının ticari açıdan ne derece uygulanabilir olduğunu denetlemek üzere işe alınmış bağımsız bir danışmanım. Ve...
''Ve ne?
Kuzenimin ne olduğu belirsiz aygıtı işe yarıyor mu?''
''Pacific Machine and Die, benim yaptığım öneriyi dikkate alırsa, Dr. Howard Small gelecek sene bu zamanlarda çok varlıklı bir adam olacak.''
Howard içkiden kaynaklanan sersemliğinin arasından sırıttı. Kısa süre önce Valdez'in kuzeyinde 2 hafta boyunca sürdürdükleri saha deneylerinden sonra onun duyduğu ilk onaydı.
''Teşekkürler Mercer.'' Bana teşekkür etme. Philip Mercer Howard'ın elini sıktı. Bütün işi sen yaptın. Madencilik, sanayi birkaç yıl içerisinde senin geliştirdiğin aygıt sayesinde tam kapasiteyle çalışacak. Profesör Howard Small ve UCLA'daki ekibi son 3 yıldır bir tür tünel açma makinesi olan en gelişmiş lazer güdümüyle hidrolik teknolojisi ve mikro minyatürleşmeyi kullanarak çalışan minik bir köstebek geliştirmişlerdi. Mini adını verdikleri yaratıları bir makinenin karşılaşabileceği en zor koşulların bazılarına tabi tutularak daha ilk gerçek sınavında kendisini kanıtlamıştı. Makine esas rotasından yalnızca bir inçin 1/10000 kadar sapma yaparak granit ana kayalar arasında 3,5 kilometre uzunluğunda bir tünel açmıştı. Diğer tünel kazıcıların aksine mini hem ufak hem de ekonomikti. Aşağı yukarı 5 metre uzunluğundaki aygıt 24 saat aralıksız 1 metre 20 santim çapındaki tüneli yiyip yutarken 20 kişiden oluşmuş bir ekip onu çalıştırabilirdi. Mukayese yapılması gerekirse İngiltere ile Fransa arasındaki tüneli açan matkapların boyları 180 metre uzunluğundaydı ve işletilmesi yüzlerce eleman gerektiriyordu. Mercer dev bir donanım üreticisi olan Pacific Machine and Die tarafından mininin sert kaya madenciliğinde kullanımının değerlendirilmesi amacıyla tutulmuştu. Mini kadar küçük boyutlara sahip bir kazıcı potansiyel olarak madenlerde yaşanan patlamaları ve neticesinde meydana gelen yüzlerce ölüm ve yaralanmayı önleyebilirdi. Madencilik endüstrisindeki müthiş ünü sayesinde Mercer'ın tavsiyesi Pacific Machine and Die'ın aygıtın haklarını aylar içinde satın almasını sağlayacaktı. Howard yıllardır süren çalışmalarının karşılığını almak üzereydi. Balık avı yolculuğu da iki adamın uzun haftalardır süren testlerin ardından gevşemelerinin bir yoluydu. Kısa zaman öncesine kadar birbirlerine yabancı olan bu adamlar arasında ikisinin de adeta yıllar öncesine dayanıyormuş gibi hissettikleri bir dostluk bağı kurulmuştu. Jerry Small kuzenine, yani bu durum senin en sonunda bu teknelerden birinin kirasını ödeyeceğin anlamına mı geliyor diye sordu. Sen buna hiç bel bağlama. Homer'ı arkalarında bırakmalarından bir saat sonra Jerry, Wave Dancer'ı yavaşlatarak korunaklı koylardan birine soktu ve yavaşça troll attı. Oğluyla birlikte İskandil'i dikkatle gözlemliyor, dipteki verileri kıyıdaki coğrafi referanslarla kıyaslıyorlardı. Small birkaç ayarlamanın ardından makineleri stop ederek Alaska kıyılarının sessizliğinin üzerlerine çökmesini sağladı. Kendisini büyük bir çabayla oturduğu yerden kaldırıp ağır oltaları hazırlamaya giderken burası bu sularda balık avlamak için en iyi deliktir dedi. 1200 kilometre kuzeyde kalan Kuzey Kutup Denizi buzlası güneşin sıcaklığını sağıyor ve güneş bu nedenle soğuk, sedefimsi bir ışık yayıyordu sanki. Hızla hareket eden alçak bulutların arasında gökyüzü yalnızca doğanın meydana getirebileceği özel bir efekt sonucunda yarı saydam bir kefene benzemişti. Yemlenmiş oltaları atmalarının üzerinden birkaç dakika geçtiğinde Mercer zorlukla neredeyse 50 kilo ağırlığında bir halibutu yüzeye çekti. Jerry ve John sağlam balıkçı kancalarından yararlanarak balığı küpeşlerin üzerinden aşırıp içeri çektiler. Hayvanın beyaz bedeni, tepesinde gözlerini koruyan iki kabarcık dışında pürüzsüzdü. Halibut dünya üzerindeki en çirkin yaratıklardan biri olduğu halde Mercer gürültüler arasında kutlandı.
Harika bir balık.
Çok güzel bir balık.
Eski karıma benziyor. Böyle dediğimi annene sakın söyleme John.
5 dakika sonra Mercer ve Jerry, John'un 20 kiloluk bir balığı yukarı çekmesine yardım ettiler. Sonra da 70 metre derinlikteki canavarlardan birini yakalama sırası Howard'a geldi. Olta iğnesinin dibe değmesinden birkaç dakika sonra her adamın birer balık yakaladığı bir saat yaşandı. Her biri birer halibut yakaladıktan sonra onları serbest bırakarak tekrar derinliklere saldılar. Bu tarz balık avının gerçek anlamda eğlenceli bir yanı yoktu. Olay sadece bu uyuşuk yaratıkları yüzeye çekme sınavıydı. Jerry bu durumu size karşı koymayan, yalnızca çok ağır olan büyük boy çift kişilik bir şilteyi denizin dibinden çıkarmaya benzetti. Hollywood avının asıl çekici yanı dostluktu. Jerry Alaska'da balıkçılığı deneyimlemek için somonların yumurtlama göçleri sırasında buzlarla kaplı bir nehirde kalçanıza kadar suyun içinde olmanız gerektiğini söyledi. O kadar çok balık olurdu ki siz de sudaki herhangi engelden biriymişsiniz gibi bacaklarınıza çarpıp dururlardı. Yine de somonlar yumurtlama göçü esnasında beslenmedikleri için balıkçıların büyük bir bölümü yüzerek yanlarından geçen somonları seyretmekle yetinirlerdi. Jerry genel evde iktidarsızlık yaşamaktan farksızdır diye özetlemişti bu durumu. Howard akşamdan kalma halinden yeterince kurtulmuştu ve Mercer'ın kendisine verip durduğu biraların keyfini çıkarıyordu. Jerry Small da sürekli içki içiyordu. Aralarında ayık kalmakla ilgilenen tek kişi yalnızca içki içmek için yasal olarak yaşı çok küçük olan John'du. Jerry çocuğa birkaç tane içmesinde bir sakınca olmadığını söylediyse de John yaklaşmakta olan basketbol sezonu için antrenman yaptığını ve bu nedenle içkiden uzak durduğunu söyledi. Saat sabahın 10'u olduğunda sanki aynı balığı defalarca yakalarmış gibi bir halleri olduğu için rotalarını değiştirdiler ve Jerry Homer'a daha uzak bir yerdeki deliğe gitmek üzere yola çıktı. Chevy tiz seslerle feryat ederken Wave Dancer arkasında geniş bir iz bırakarak güneye doğru yöneldi. Deniz hala sakindi. Gökyüzü aydınlanmış, güneş suyun yüzeyinde bir heliografın sinyalleri gibi yansıyan şiddetli ışınlarını göndermeye başlamıştı. Dipnot heliograf, güneşin fotoğrafını çeken alet. Yola çıkmalarından 20 dakika sonra John sancak tarafını gösterip bağırdı. Baba şu ne? Jerry gazı kısarak tekneyi sert bir manevrayla döndürürken Mercer ve Howard dengelerini sağlayabilmek için gösterge tablosuna sıkıca tutundular. Yaklaşık 500 metre ötelerinde başka bir tekne hafif dalgaların arasında korkutucu biçimde baş kıç vuruyordu. Wave Dancer'dan 7 metre daha uzundu. Ağır provasında küçük bir kabin vardı ve kıç güvertesi büyük bir balık ağının bağlı olduğu vinci destekliyordu. Uzaktan bakıldığında bile birisi öbür gemide bir sorun olduğunu anlayabilirdi. Suda anormal bir şekilde alçalmıştı ve üstte kalan aksamı yangından etkilenip kararmıştı. Gemi insanda unutulmuş ve tekinsizmiş gibi bir duygu uyandırıyordu. Nedeni geminin üzerine doğal olmayan bir biçimde çökmüş olan ölüm sessizliğiydi. Jerry Wave Dancer'ı gemiye yaklaştırdı. Metruk teknede ne bir hareket vardı ne de merhaba diye seslenen Jerry'ye cevap veren biri. Jerry kendi gemisini diğerine bordalarken dalgın bir tavırla ''Hangi gemi bu?'' diye söylendi. Oğlu usturmaçaları Wave Dancer'ın küpeştesine bağlarken aynalıktaki isim yanmış ''Ama bence Seaward'ın Jenny 4'ü bu'' dedi. İki gemi yan yana geldiklerinde Mercer bir halatla karşı tekneye atlayabilecek pozisyondaydı. Botlarını çabucak bağladı. Jenny 4 göründüğü anda alkolle canlanan şakacılığından eser kalmamıştı. Ve Mercer sanki her gün yanmış bir gemi enkazıyla karşılaşmak sıradan bir olaymış gibi profesyonel bir sükunetle hareket ediyordu. Gemi tembelce sallanırken Jenny 4'ün hasarlı güvertesini kaplayan 6 parmak yüksekliğindeki deniz suyu da şapırtıyla bir küpeşteden diğerine akıp geri dönüyordu. Geminin güvertesine atlar atlamaz Mercer'ın botları su geçirmezliğini yitirdi ve anında ayakları uyuştu. Mercer güvertede durup etrafına bakındıktan sonra Jerry'e döndü. Telsizle sahil güvenliği arayıp bulduğumuz şeyi bildir. Acele etmelerine gerek olmadığını, gemide canlı olmadığını söyle. Mercer'ın sesinde daha önce duyulmamış amirane bir sertlik vardı. İki geminin arasından eğilen Howard nereden biliyorsun diye sordu. Mercer konuşmadan evvel tekrar ön tarafa baktı. Çünkü can kurtaran sandalı hala Matafora'da ve ayağımın dibinde de kömürleşmiş bir ceset var. Jerry Small gemisinin konsolundan of lanet olsun dedi. John sahil güvenliği ara. Jerry Jenny 4'e atladı ve güverte vincinin önünde dengesini bulurken yerde yüzü koyun yatan cesedi gördü. Of lanet olsun diye yineledi. su alıp yanmış geminin durumu kötü olarak nitelendirilirse güvertedeki cesedin ondan çok daha berbat bir halde olduğu söylenebilirdi. Cesedin konumu sürüklenerek kabinden uzaklaştığını gösterdiği için o ceset her kime aitse yangının büyük bir bölümünde sağ olduğunu gösteriyordu. Ölmeden önce şiddeti tavan yapmış alevlerden kurtulmak amacıyla yerde sürünmüş gibi güvertede uzanmış olarak yatıyordu. Bedeninin üst kısmının yangından etkilenmemiş olması dikkat çekiciydi ve ekose flanel gömleğinin üstüne giydiği turuncu can yeleği hala üzerindeydi. Ancak kalçalarından tiksinti verecek şekilde çıkmış kalça kemiğinin siyahlaşmış kalıntıları dışında leğen kemiğinin aşağısında hiçbir şey kalmamıştı. Elleri kömürleşmiş kemikler ve lime lime olmuş et parçalarının güvertede çalkalanan suyla birlikte dalgalandığı birer pençeye dönüşmüştü.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.